Ayrım 17.
5. bölüm. Büyük taarruz ve Fethi Mübin, Amiral Hamza Bey ve Şehzade Orhan vakası, Ulubatlı Hasan Bizans surlarında, Konstantinopolis'in son anaları, İmparator Konstantinos 11'in trajik akıbeti, Fethi Mübin gerçekleşiyor. Giritli Bahriyelilerin direniş vakası, dervişe verilen ders, Ayasofya Katedrali'nin yeni hamisi Sultan Fatih, Ayasofya Camii Kebirinde ilk cuma hutbesi, Sultan Fatih'in dünya görüşü ve siyasi dehası, Patrikhanenin tesis edilmesi vakası, İmparator Konstantinos 11'in başsız vücudu, Anadolu Türkleri ile dönme ve devşirme mücadeleleri, Galata'nın fethi, Osmanlı Türk İmparatorluğunda Ermeniler, Bizans İmparatorluğu devrinde Ermeniler, Ermenilerin Bizans ile barışmaları vakası, Osman Gazi ve Ermeniler, 2. Mehmet Han ve Hovagim Yebiskobos, Sultan Fatih'e Hovagim Yebiskobos'un müjdesi, fetihten sonraki dönem, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi ve Hovagim Yebiskobos'un Patrik intihap endilişi vakası, Sultan Fatih'in Ermeni kullarına hediye ettiği katedral, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nin Samatya Kapı'da olduğu dönemin patrikleri, azınlık hakları meselesinde siyasi oyunlar, mağlup Bizanslıların ileri sürdükleri hezeyanlar, tahrif edilen bir ferman, Prens Lukas'ın Fatih yorumu, Çandarlı Halil Paşa meselesi, Sultan Fatih'in Edirne'ye dönüşü, Fethi İslam aleminde yarattığı sevinç, Batı dünyasındaki şaşkınlık. Büyük Taarruz ve Fethi Mübin, 28-29 Mayıs 1453. Türk ordusunun Mum donanması. Büyük Cihangir umumi taarruzdan evvel vezir ve kumandanları başta olmak üzere umum ordusuna ana taarruza geçileceğini bildiren uzun hitabesini özetle şöyle buyurmuştu. Bana güveniniz, hiç kimsede olmayan silahlarım ve cenk makinalarım var. Konstantiniye muhasarasının en küçük teferruatı ile dahi meşgulüm. Hiçbir engel bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Hiçbir kuvvet satvet ve kuvvetimize karşı direnemez. Şahsı hükmümüze gelince, sizlerin çekeceği meşakkati paylaşacağım. Askere en ön safta şan ve şerefin tehlikelerle kazanılabileceğini göstereceğim. Surlara ilk çıkacak olanlara dirlikler ve mansıplar verilecek. Çıkan zabit ise subaşı ve alaybeyi, subaşı ise sancakbeyi, sancakbeyi ise beylerbeyi, beylerbeyi ise vezir olacaktır. Yukarıda kayda geçtiğimiz konuşma özetinde belirtildiği gibi Konstantiniyye'ye ilk girebilecek olan Türk kahramanının nail olabileceği en büyük mükafatı da böylece ilan etmiş olan Büyük Cihangir, böylece umumi taarruz üzerine son sözünü de söylemiş olmaktaydı. O gün asker akşama kadar istirahate çekildi. Kimi bazı eksiklerini tamamlıyor, kimi ise cenk kaderdaşlarıyla sohbetle vakit geçiriyordu. Gece muazzam bir ateş ve ışık şenliği tertiplendi ki bu şenliğin adı Osmanlı Türklerince mum donanmasıydı. Bu tarihi ışık şenliğinin başladığını müjdeleyen ise sur borusu adını taşıyan büyük boy borulardı. Ve meskür borular çalmaya başladı mı donanmanın başladığı anlaşılır ve hemen her ordugahta ateş ve mumlar yakılır. Cenk havalarıyla asker coşar ve böylece muazzam bir gece eğlencesi başlar. Askerin morali şahikasına erişir ve cenk için adeta yanıp tutuşurlardı. Nitekim o gece başlatılan mum donanması da aynı usulle umum askere duyuruldu. Sur boruları çalınarak donanmanın başladığı her tarafa duyuruldu ve aynı anda bütün muhasara hattı boyunca kandiller, fenerler, mumlar, meşaleler ve büyük ateşler yakıldı. Keza Türk harp gemileri de kandiller, meşaleler yakarak şenliklere iştirak etti ki donanmanın da iştirakiyle Konstantiniyye denizden ve karadan ışıklanınca surlar muhteşem bir görünüme bürünmüş, başkentin etrafı adeta nura boğulmuştu. Donanma esnasında Türk topları ışıklar içinde kalan şehrin surlarını devamlı dövüyor, Osmanlı Türk ordusu hep bir ağızdan tekbir getiriyor, diğer taraftan mehterlerin vurdukları cenk havaları ise askeri daha da coşturuyor ve uzaktan seyreden birisi olsa meskûr mahalde muhasara askeri değil de bayram gecesi eğlenen askerler olduğunu sanabilirdi. Bu muhteşem ve emsalsiz görünümü izleyen Bizanslılar hayranlık, heyecan ve korku karışımı hislerle adeta şoke olmuş şekilde şaşkın şaşkın bakmaktaydılar. Gece yarısına kadar süren mum donanması daha sonra aniden son buldu. Ateşlerin ve kandillerle mumların aniden söndürülmesinden sonra hemen her tarafı zifiri bir karanlık ve tam bir sessizlikti ki bu durum insanda fırtınadan önceki sessizliği hatırlatan hisler uyandırmaktaydı. Ve bu vaziyet Bizansları daha da tedirgin etmekteydi. Ancak iş bununla da kalmadı ve aniden bastıran ve sağanak halinde yağmaya başlayan yağmur ile zaman zaman çakan gök gürültülü şimşeklerin şehre yansıyan ışığına karışan bir takım garip gölgelerde Bizanslıların moralini iyiden iyiye bozmaya yetmişti. Ve Bizanslılar gök gürlemeleri dışında sadece sağanak yağmuru sesiyle sur çevresine dolaşan Türk devriye mangalarının ayak sesleriydi. İkinci Mehmet Han'ın son talimatı. Büyük Türk Hakanı ve müstakbel Bizans Fatihi II. Mehmet Han, Maltepe civarında bulunan ipek ve sırma işlemeli muhteşem kırmızı otağı hümayunda gece yarısından sonra saat 1-2 arası çok erken olarak sabah namazını kılıp fetih yolunda verilecek olan bu son muharebede Türk ordusunun nihai zafere ulaşabilmesi için ulu Allah'a dua etti. Ve daha sonra atına binen genç Cihangir mahiyetiyle birlikte hücum hattını boydan boya teftiş ettikten sonra kumandanlarına son talimatını verdi ve talimatına göre Edirne Kapı ile Topkapı arasında bulunan merkez cepheyi bizzat idare edecek ve merkez cephenin sağ cenahını Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa, sol cenahını da Vezir Sarıca Paşa tutacaklardı. Marmara sahiline uzanan sağ cenahı ise emrindeki Anadolu askerleriyle birlikte Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa, Haliç Koyu sahiline uzayan sol cenahı da emrindeki Rumeli askerleriyle Rumeli Beylerbeyi Dayı Karıca Paşa kumanda edeceklerdi. Haliç Koyu ise Zanos Mehmet Paşa'ya bırakılmıştı. Marmara Denizi cephesi de donanma kumandanı Amiral Hamza Bey idaresine verilmişti. Donanmanın başlıca görevi ise Marmara Denizi yönündeki surları mümkün mertebe yakın mesafeden devamlı top ateşine tutmaktı. Büyük Türk Cihangiri ve müstakbel Bizans Fatihi Sultan II. Mehmet Han ordusuna son talimatı verdikten sonra mahiyetiyle birlikte ön saflara gelerek o tarihi hücum emrini buyurdu. Emrin askere ulaştığı anda gayet şiddetli bir top ateşinin başlamasıyla ortalık tam bir cehenneme döndü. Büyük ve kahredici bir güce sahip bulunan Türk topları şehrin surlarına öylesine şiddetle dövüyorlardı ki Bizanslılar ne yapacaklarını gerçekten şaşırmışlardı. Açılan büyük ve çok tehlikeli gedikleri kapayabilmek için şehrin halkı da askere yardım ediyor ve bu uğurda yapabileceklerinin az amisini yapmaya çalışıyorlardı. Başkentin aşılmaz zannedilen surları haftalardır devam eden Türk bataryalarının dehşet verici ateşi karşısında oldukça yıpranmış, bazı yerler ise adeta helva gibi yumuşamış, kendiliğinden yer yer çökmekteydi. Yani şehrin başlıca savunmasını teşkil eden bu meşhur surların artık eski önemi kalmamış, şehrin müdafası açısından pek güven vermemekteydi. Daha doğrusu Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi durumundaki Konstantinopolis artık can çekişmekteydi. Bu vaziyeti gayet iyi bilen Büyük Türk Hakanı ordusunun gözde birliklerini en sona saklayarak büyük taarruzdan evvel bataryaların ateş muhafazası altında başı bozuk birlikleri öne çıkarıp ileri sürdü. Dipnot: Slavlar, Macarlar, Almanlar ve İtalyanların başını çektiği Hristiyan ülkelerden gelme başı bozuk birlikleri ganimet edinebilme hırsıyla din kardeşlerinin ülkesini yağmalama gayesi güderek Hristiyanlığın şaikasına erişmekteydiler. Nitekim 4. Haçlı Seferinde de aynı iğrençlik sergilenmiş, Hristiyan kavimlerin güvenilir olmadıkları böylece tescil edilmişti. Bizans tarihi yazan Bizanslı Prens Tarihçi Dukas, sayfa 167-168. Başı bozukların hücumu ile iki taktik uygulanmış olacaktı ki şuydu: bunların yapacağı hücum ile müdafiler yıpranacak ve bu meyanda düşmanın güç durumu da dolaylı şekilde öğrenilebilecekti. Zaten doğru olanı da buydu. Çeşitli ülkelerden ve çeşitli ırklardan binlerce serüvencinin bir araya gelmesiyle meydana gelmiş bu sözde savaşçılarda Müslümandan çok Hristiyan vardı ve bunların çoğunluğunu Slavlar, Macarlar, Almanlar ve İtalyanlar teşkil etmekteydiler. Gayeleri ise şehir düştükten sonra elde edebilecek ganimetlerden pay alabilmeye dayanıyordu. Ve de böylesi çirkin bir hayal içinde kendi öz dindaşlarına karşı talan hareketine girişebilecek derecede seviyesiz bir güruh idi. Dolayısıyla böylesi insan bozuntuları var iken öz Türk evladını ölüme göndermenin bir manası var mıydı? Kaldı ki eşsiz Cihangir için her Türk evladının hayatı paha biçilmez bir değer taşımaktaydı. Hücum emrinden sonra binlerce başı bozuk yaydan fırlarcasına Bizans surlarına saldırdılar. Mehteranların vurdukları cenk havaları eşliğinde galeyana gelen Türk ordusunun hemen her yanı inleten tekbir sesleri başı bozuklara daha da cesaret vermiş ve binlercesi Bizans surlarına saldırarak merdivenler dayayıp surlara tırmanmaya çalışıyorlardı. Ancak Bizans askeri gayet âlâ eğitim görmüş ve savaş sanatını son derece iyi bilmekteydi. Ve tabii ki hemen her hücuma büyük zayiat verdirerek geri püskürtmekteydi. Ancak gözleri önüne gelen ganimet hırsına kapılmış bu çapulcu güruhu yine de inatla direniyor ve ölümüne savaşıyorlardı. Ve kısa zamanda muharebeler dehşet verici bir hal aldıysa da başı bozuk sürüsü hiçbir netice elde edemeden arkalarında binlerce ölü bırakıp geri çekildiler. Ne var ki 2. Mehmet Han'ın planı tahakkuk etmiş ve böylece Bizans askeri hayli yıpratılmıştı. Evet, bir yerde öncü muharebeleri hedefine erişmiş sayılabilirdi. Artık nihai savaş başlayabilirdi ki bu hiç şüphesiz cihan tarihinin altın harflerle yazacağı umumi taarruz idi. Genç ve dinamik hükümdar başı bozukları geri çeker çekmez hiç ara vermeden İshak Paşa kumandasındaki Anadolu askerini saldırıya geçirdi. Ve böylece umumi taarruz başlamış oluyordu. İlk hamlede 50 bin yiğidin ok gibi ileri atılmasıyla şanlı Türk ordusu bütün cephelerde hep birlikte saldırıya geçti. Disiplinli, düzenli Anadolu askeri büyük bir istekle savaşıyor, mehteranların vurduğu ateşin cenk havaları, Türk toplarının gümbürtüsü, şanlı Türk askerine daha fazla güç veriyor, imanlı askerimiz gök kupayı inleten tekbir sedalarıyla canını dişine takmış Bizans surlarını aşmaya çalışıyor ve böylece Konstantiniyye'ye ilk gelen asker olabilmek için olağanüstü güç sarf ediyordu. Bu meyanda ikinci bir emirle Osmanlı Türk ordusunun o yıllarda en güzide birliklerinden Yeniçerilerde savaşa iştirak ettilerdi. Ki böylece Türk ordusu artık Bizans surlarını her taraftan zorlamaktaydı ve böylece bütün cephelerin savaşa girmesiyle hakiki manada muharebe henüz başlamış oluyordu. Yukarıdaki satırlarda da belirttiğimiz gibi Bizans surları bir bütün olarak eski görevini ifa etmekten pek uzaktı. Zira Türk topları Konstantinopolis'in müdafaa kalkanı vazifesi gören bu meşhur surların büyük bir kısmını adeta helva gibi yumuşatmış ve dahası birçok yerinde önemli gedikler açabilmişti. Kayda geçtiğimiz başarıda ikinci bir Macar'ın da payı vardı. İkinci diyoruz zira birincisi o muazzam topu imal etmiş, diğeri ise kale duvarlarını nasıl yıkabileceklerini topçulara öğretmişti. Şöyle ki Kral Naibi ve Macar milli kahramanı Janos Hunyadi ile 2. Mehmet Han arasında 3 senelik bir yeminli muahedeler mevcuttu. Ve bitimine henüz 1,5 yıl vardı. Janos ise bu muahedenin artık geçersiz olduğunu, çünkü memleketin idaresini tamamen krala teslim etmiş bulunduğunu ileri sürerek bir elçi göndermiş ve durumu bildirmişti. Elçi sultanın imzalamış bulunduğu muahede nameleri geri getirmiş, Janos Hunyadi'ninkileri de istiyordu. Macar elçisi 2. Mehmet Han'ın ordugahına geldiğinde meşhur büyük top ateşlenmek üzereydi ve böylece Macar elçisi de topun atılmasında orada bulunma şansını elde etmişti. Ancak bu şans onun muydu yoksa Osmanlıların mı? Bilinmez. Zira Sultan 2. Mehmet'in çok işine yarayan bir yardımda bulunmuştu. Şöyle ki, topçu neferinin topu kullanmasına bilhassa nişancılıkta pek acemi olduğunu görmüştü ve şu tavsiyede bulunmuştu. Eğer kolayca kaleleri yıkmak istiyorsan birinci atışı yaptıktan sonra güllenin isabet eylediği yerden 5-6 kulaç mesafe uzak bir diğer yere ikinci atışı yap. Bu suretle iki darbeyi yaptıktan sonra üçüncü gülleyi öyle bir yere at ki 3 güllenin atıldığı yerler bir müselles, yani üçgen teşkil etsinler. O zaman kalenin kolayca yıkıldığını görürsün. Macar elçisinin bu tavsiyesi aynen tatbik edilmiş ve bu surette hayli başarı elde edilmişti. Mesela bu surette aralarında bir de burç olan iki sur yıkıldığı gibi Agios Romanos top kapısının önündeki burç da yerle bir edilmişti. Dipnot: Macar milli kahramanı Janos Hunyadi'nin 2. Mehmet Han'a gönderdiği elçinin Türklere pek dost olmadığı halde lehlerinde hareket etmesinde başlıca rol oynayan faktör elçinin bir inancından doğmuştur. Şöyle ki Janos Hunyadi Türklere karşı 3. defa yenilgiye uğrayıp kaçtıktan ve hükümet idaresini dilediği şekilde eline geçirdikten sonra bu döneminde gayet zeki ve yorumlarda pek yanılmayan bir şahısa tesadüf ettiğinde ona mağlubiyetlerini anlatıp talih Bizansları bırakmış Türklerin yüzüne gülüyor diye şikayetini anlatırken onu dinleyen bilge zat sözünü keserek "Dur oğlum, Bizanslar kamilen mahvolmadıkça talih Hristiyanların yüzlerine asla gülmeyecekler. Konstantinopolis Türkler tarafından tamamen tahrip olunmalı ki Hristiyanların felaketlerinin sonu gelsin." Mevzu bahis elçi bilge kişinin söylediklerini dikkate alarak onun tesirinde kalmış ve başkent Konstantinopolis'in bir an evvel düşmesini arzu etmekteydi. Ve bu sebeple surların en kolay şekilde nasıl yıkılabileceği hakkında malumat vermişti. Konstantiniye düştü yazan Stephen Runciman, sayfa 211-212. Evet, umumi taarruzun henüz başladığı anlardan itibaren her iki tarafta son kozlarını oynadıklarını gayet iyi bilmekte ve bu ölüm kalım mücadelesine öylesine dehşet verici bir muharebeye tutuşmuşlardı ki cehennemi bir boğuşma içinde Bizans siperlerinde göğüs göğüse çarpışmalar oluyor ve böylece iki tarafta hayli kayıp veriyordu. Ancak Türk askeri için gaza yerinde şehit olmak mertebelerin en yücesi, mükafatların en alasıydı. Dolayısıyla kahraman Türk askeri en mutlu anlarından birisini yaşamaktaydı. Çünkü yine cihan tarihine adını altın harflerle yazdıracak ve böylece yeni yeni şanlı ve eşsiz sayfalar ekletecekti. Gaza yolunda, cenk meydanlarında şehadet mertebesine erişmek varken Türk evladına ihtiyarlar gibi yatakta ölmek hiç yaraşır mıydı? Onun yeri gaza meydanlarıydı ve şu an o içten arzuladığı yerdeydi. Ve de düşmana aman vermiyor, din aşkına, peygamber aşkına vuruyor, biçiyor, düşmanı külliyen perişan ediyordu. Türk toplarının kahredici gümbürtüsü, mehteranların ateşli cenk havaları, Türk yiğitlerinin tekbir sesleri gök kubbeyi adeta inletmekteydi ki, böylece İslam zaferinin gayet yakın olduğu bütün cihana duyuruluyordu. Amiral Hamza Bey ve Şehzade Orhan vakası. Marmara Denizi kıyılarında seyreden Amiral Hamza Bey kumandasındaki Osmanlı donanmasına ait bir filo ki bilahare bütün donanma meskûr harekata iştirak etmiştir, mümkün mertebe kıyıya sokularak toplarıyla surları şiddetle dövmeye başladı. Ve bu meyanda Amiral Hamza Bey donanma azaplarını yani deniz piyadesini kıyıya çıkardı ki kıyıya ayak basar basma soluğunu surlarda alan azaplar duvarlara merdiven dayıyor, kanca takarak bir an evvel surlara tırmanabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ne var ki surların bu kesimini kendi adamlarıyla savunan Şehzade Orhan'dı ve Osmanlı ordusunun savaş taktiklerini külliyen bilmekteydi. Tek kelimeyle bu pek acı bir talihsizlikti. Zira bir Osmanlı fethi için bir diğer Osmanlı da Bizans'ı savunmak için elinden geleni yapmakla ve ölümüne savaşmaktaydı. Öz Türkçesi her iki taraf gayeye erişebilmek için var güçleriyle savaşırlarken akıtılan kan kardeş kanı olmaktaydı. Heyhat ki bu böyleydi ve Şehzade Orhan kıyıdan yapılan hücumları külliyen püskürtmekteydi ve her saldırıyı geri püskürtüp neticesiz bırakıyordu. Bütün bu trajik ve hazin vakalar zuhur ederken top kapısı önündeki muharebelerde gayet şiddetli hale gelmiş, her iki taraf arasında kıyasıya bir boğuşma sürüp gitmekteydi. Bizanslılar en ufak bir ihmal veya benzeri yanlışın sonları olacağını gayet iyi bildikleri için canlarını dişlerine takmış olağanüstü fedakarlık gösteriyor ve beldeyi kanları pahasına kahramanca savunuyorlardı. Fakat bütün bunlara rağmen Türk askerinin harp sanatına ve benzeri olmayan cesaretine erişebilmelerine asla imkan yoktu. Türk askeri gök kubbeyi inleten Allah Allah nidalarıyla surlar boyunca dalgalar halinde saldırıyor, mehteranların hiç durmadan vurdukları cenk havalarını duyan cengaverler, kös ve zillerin davul ve zurnaları muhteşem nameleriyle büsbütün coşarak daha içten savaşıyorlardı. Ayos Romanos top kapısı surlarında İmparator Konstantinos 11. Dragases'in yanında yer alan Prens Teofilos Paleologos ve Prens Demetrios Kantakuzinos'la birlikte askerlerine ve yardımcı halka cesaret verebilmek, onların moralini yükseltmek gayesiyle hemen her tarafa koşuşmaktaydı. Ne var ki muhasara askerinin saldırıları her geçen an daha da şiddetlenmekte, hücum üzerine hücum tazelenmekteydi. Yani durum gittikçe vahimleşiyordu. Bu durumu dikkate alan imparator ve kumandanları seri bir kararla Ayon Apostolon Havarion Kilisesi'nin bugünkü Fatih Camii yanında hazır bekleyen ihtiyat kuvvetlerini de harekete geçirerek en tehlikeli mıntıkaya sevk ettiler. Ve Ulubatlı Hasan Bizans surlarında. Bu esnada Banos Paşa kolundan küçük rütbeli genç bir subay olan Ulubatlı Hasan mahiyetindeki 30 yiğitle birlikte Vasiliki Şahi denilen büyük toplardan birisinin açmış olduğu oldukça geniş bir gediği görerek herkesten atik davranıp meskûr gediye saldırdı. Ve o anda Bizanslılarla bir avuç Türk yiğidi arasında aman tanımaz bir mücadele başladı ki Türk yiğitleri Bizans askerlerini ot biçer gibi biçiyor, önlerine her kim çıkarsa aman vermeden deviriyorlardı. Evet, henüz doğmuş olan güneşin altın sarısı parıltıları altında Topkapı surlarına Türk sancağını dikerek o andan itibaren zafer kapılarının açılmış olduğunu müjdeledikten sonra rütbelerin en büyüğü olan şehitlik şerbetini tadarak Hazreti Allah'a kavuşan bu kahraman Türk genci yüce tarihimizin şanlı sayfalarına bir daha silinmemek üzere altın harflerle adını yazdırmıştı. Ve bu unutulmaz isim Ulubatlı Hasan'dı. Bu şanlı Anadolu çocuğu dövüşe dövüşe surların üzerine varmaya çalışırken diğer taraftan Ak Şemseddin ile Molla Gürani ateş hattının en ön ve en tehlikeli saflarına atılmış, askere manevi güç katabilme hizmetiyle meşguldüler. Bizanslar ise bütün imkanlarını seferber etmiş var güçleriyle beldeyi savunmaya çalışmaktaydılar ki bu dehşet verici mücadeleler esnasında Latin askerlerine kumanda eden Cenevizli General Jean Justiniani bir Anadolu neferi tarafından vurularak gayet ağır bir yara aldı. Ve tabii ki bu vaziyet Bizanslar açısından büyük bir talihsizlik demekti. Çünkü bu generalin Bizans savunmasındaki rolü büyüktü ve buna rağmen aldığı yaranın tesiri altında morali bozulmuş muharebe alanını terk etmek istemekteydi. Generalin yaralandığını haber alan İmparator Konstantin 11, muharebe mahallinden ayrılarak yaralı generalin yanına gelerek savaşı bırakmamasını, kendilerini terk etmemesini ısrarla ve adeta yalvararak istedi ki bu meyanda gözyaşlarını da tutamamış ve koca imparator ağlamaktaydı. Yaralı general ise bir türlü ikna olmamış ve imparatorun tüm yalvarmaları boşa gitmişti. General Jean Justiniani'nin son sözü ise şu olmuştu: "Tanrı'nın Türklere açmış olduğu yolu takip edeceğim." Yaralı generalin başucundan hiç ayrılmayan kurmayları ise onu derakab bir Ceneviz harp gemisine naklederek Sakız Adası'na doğru hareket ettiler. Bizans savunmasında hayli emeği geçen bu şöhretli asker ne yazık ki bu kritik anda harp mahallini terk etmeye mecbur kalmış ve er meydanını terk etmekle birçok Cenevizli askeri de peşinden sürüklemişti. Yani istemeyerek de olsa şöhretine leke sürdürmüştü. Ancak kendisine gösterilen bütün ihtimama rağmen aldığı ağır yaranın tesiriyle yolda vefat etmiş ve Sakız Adası'na sadece cesedi götürülebilmişti ki orada toprağa verilmiştir ve kabri günümüzde dahi mevcuttur. Ulubatlı Hasan'ın şehadeti. Önceki sayfalarda kayda geçtiğimiz gibi Bizanslılarla amansız bir muharebeye girişen ve cenk ede ede surlara erişen ve de tek bir hamlede şanlı Türk sancağını surlara diken genç zabit, Bizanslıların attıkları yüzlerce ok ve taş yağmuru altında şehit olmuştu. Ne var ki henüz doğmuş olan güneşin altın pırıltıları altında parıldayarak nazlı nazlı dalgalanan Türk'ün mukaddes sancağı adeta nurlar saçarak hemen her tarafı selamlıyor. Osmanlı Türk'ünün kudret ve kuvveti İslam aleminin asırlardır beklediği bu büyük hayalini gerçeğe çevirerek bütün cihanın incisi bu mukaddes belde nihayet İslam alemine geçiyor ve nazlı nazlı dalgalanan şanlı bayrağımız ise bu mukaddes ağını müjdeliyordu. Evet, Ulubatlı Hasan can yoldaşlarıyla birlikte şehit olmuştu. Lakin Türk askerlerinin ardı arkası kesilmiyor, hemen her birisi kahramanca dövüşüyor, Türk neferleri adeta sel gibi akıyordu.